Ayrımon, Kuzgunlar ve Leşler 3. Cilt Erol Toy, sayfa 138. Yörgüçbaşa imareti mütevellisi kuşağından kuzuluk anahtarını çıkararak kapıya uzandığında yanında bitti gaybi. Hücredeşimiz Davut Molla dışarıdadır, izniniz olur ise az biraz daha bekleyelim.
Yatsı kılınalı hanidir gaybi Molla, dedi mütevelli. Gelecek olan şimdiye burada bulunmalıydı. Bundan ötesine beklememiz doğru olmaz.
Gelmeyecek bulunsa en azından bir haber uçururdu efendim. Habersiz kaldığımıza göre izninize sığınarak az biraz daha gecikecektir.
İyi ya, bilmektesiniz ki bizim iznimiz yatsı namazı sonrasına geçerlidir. Ondan ötesinde kuralları bozmak olur ki göz yumarsak bir dahi üstesinden gelemeyiz.
Babasıyla buluşacaklardı efendim, ya karısıyla, diretti gaybi. Eğer sizin için sakınca yok ise biz bekleriz yoldaşımızı. Ve dahi geldiğinde bir güzel kilitleriz kapıyı, tasalanmayın.
Sabah ezandan önce açmayı da kabullenirsen diyeceğimiz yok.
Buyurmaktaysanız sabaha değin açık bırakır ve dahi başında bekleriz bir yaramazlık olmaması için. Gaybinin verdiği sözü tutacağından güvenli olan mütevelli kuzuluk anahtarını eline tutuşturarak dışarı çıktı. Gaybi arkadaşının gecikmesinden kendisi sorumluymuşçasına kapının ardındaki taşlığa oturdu. Mütevelli bölmesinin dış oyuğundaki kandilin ışığı dalgalanarak gözlerinde yansıyordu. Bir zaman oturduktan sonra boş kalırsa uyuyacağı kaygısına düştü. Bir kitap alır kandile yakın durursa daha kolay zaman öldüreceği kanısıyla doğruluyordu ki Davut'un kuzuluktan geçtiğini gördü. Hemen kapıya varıp kuzuluğu kilitledi. Davut'un kolundan çekiştirerek ayaklarının uçlarına basa basa hücrelerine vardılar. Taş hücrelerin kalın duvarları her türlü sesi olduğu yerde bıraktığından güvenli çıkıştı gaybi.
Geciktin, zamanında yetişmesem mütevelli kapıyı kilitleyip gidecekti.
İzni tam almış olsam hiç gelmeyecektim, diye sertlendi Davut. Haber veremediğimden sürüklendim.
Arkadaşının yüzünün solgunluğunu o zaman ayırdı gaybi. Dikkatle baktı. Gözlerinin yorgunluğu kara halkalar gibi çöreklenmişti çukurlarının çevresinde.
Hasta mısın? Kaygısıyla sokuldu Davut'a.
Babamın durumu kötü gaybi, dedi Davut acılı acılı. Bir avuç dirliği kaç kez kazanacağını şaşırmış zavallı. Bilmektesin, dirlik defterinden çıkarıldın diye topraklarına el koymuşlardı. Bunun yanlışlığını ispatlayıp geri aldı. Aldı ya, bu kez de tefeci yakasına sarılmış. Meğer Yahudi yeni zaimlerin uşağıymış. Altını onlardan alır, faizi bizimkilerden. Sonradan iş kötüye varan da aracıyı ortadan kaldırıvermişler. Gündelik faiz ister olmuşlar gaybi molla. Hocalarımız bize faizin haram olduğunu öğretmediler. Babamız gündelik faize para yetiştirememekten toprağını kaptırmakla karşı karşıya. Biz ki bilim edinmekte ve dahi doğrunun eğrinin bilincine ulaştırılmaktayız. Bize denilmekte ki haramdan öte yardıma giren işlerde muamele-i şerriye uygulanmalı. Ve dahi buna göre onu 11, en fazla onu 11,5 alınması gerekmez mi? Sen düşün ki bizim orar riba hurluğuna soyunan Yeniçeri ağaları 100 akçenin bir aylığını 30 akçeden ribaya vermekteler imiş. Aklın kesmekte mi gaybi molla? Yasanın din dışında da olsa ticaret gereği buyruğu yıllık %15'i aşmamakta. Bir de sıkışmış Adem'in kabullendiğine bak. Yılda %360 riba. Bu nice bir soygun olmalı ki faizden öte karındaşım. Kaç kez Yahudi'den %10'a faiz almış babam. Ürün zamanı da bir güzel ödemiş, şimdi ödeyememekte. Ve her yıl toprağından bir bölüğünü tefeci Yeniçeri'nin buyruğuna vermekte.
Tasalanma Davut Molla, dedi gaybi. Öğrenebildin mi, borcu bir nice olmuş.
Biz bunca okumuşluğumuzda hesabı yitiririz bira gaybi. Bir de Sunguroğlu babamızı düşün ki parmağında mührü buyruğunda yazıcı olmasa bizim namemizi okuyamaz. Neylesin bilmemekte elbet. Daha doğrusu duyduğundan aklı şaşmış ki altınla ödenesi değil diye tutturmakta.
Hele beri bak, korgan buradan onca uzak değil. Dilemekteysen bilece varıp dönelim. Hem yasa korkusu salarız tefecinin yüreğine, hem de bir iyice öğrenir bir yoluna koyarız.
Nice koyarız, bizim durumumuz babamızdan kalır mı? 4. yıldır ki danişmentlikle çakıldık kaldık, mukataa yazmanlığı bile açılmamakta bizim için. Altımız doldukça hücrelerimizde yatak artmakta. Mırıltı, ayak kokusu ve dahi horlama da, ama bize de varın şurada görev açıldı, tez işe başlayın diyen yok. Bir nice öderiz borcu. Üstelik ödesek ne? Babamızın iznine sığınılarak el konulmuş topraklarda reaya kalmamış. Çiftçi topraksız kaldı mı ekmeksiz kalır. Her biri çiftini bozup Yeniçeri mültezimlerinin yanında silahşorluğa durmuş. Toprakta kalanları da ayartmaya sıvanırlarmış. Ağa köpekliğini tımarlı çiftçiliğinden iyi olduğunu yayıp az biraz ele gelenleri sürüyüp götürmekteymişler. Bu durumda tutalım, kırdık sardık bir yıl ödedik borcu ve dahi kurtardık toprağı. Bir nice işleyip ertesi yıla dayanacaksın. Görürüz ki her bir yandan sökülmekte her bir şey.
Hemen kaygılanma, anlarım babanın durumu pek üzmüş seni. Üzmüş ya, gölgende bunca bilgi edindik. Salt bilgi de değil edindiğimiz, az biraz kuşağımızla doldu. Çömlek oğullarının merdanesi dönmekte şimdi. Hiçbirinin hiçbir yardıma gereksinimi olacağını sanmamaktayız. Bunca zamandır ciğerlerden biriktirdiğimiz ne var ise tutuştur babanın avcuna. Gün olur düzelir her bir şey ve dahi düzeldiğinde kuruşuna değin ödeneceğinden kuşkumuz yok.
Bir ara ben de düşündüm bunu. Düşündüm ya, babamın anlattıklarını dinleyince unutmaya karar kıldım. Neden dersen, işlenmeyen toprak yüktür. Bir kez nadasa kesti mi yeniden borçlanmaya koşulusun. Ve dahi her borç bir sonrakini doğurmaya hazır. Baş olmaz ki bu. Diyelim şimdi yettik, sonrasında...
Hele şimdiyi kurtaralım karındaşım dedi Gaybi. Gel inat etme. Gitmediyse varıp babanı bulalım. Gittiyse biz de ardınca gidelim. Gidelim ki bunca okumanın bir yararı olduğunu görelim.
Davut kendi kendine hesaba durdu. Gaybi epeyce bir zamandır Ladik'e gitmemişti. Acaba habersiz altın göndermiş olamaz mı?
Yine de direndi içinden. Ödenemeyecek borç yeni bir utanç kapısı açmasın düşüncesiyle başını salladı.
Gaybi omuzunu sıkarak diretince başını eğdi Davut. Benden de umudu kesince atlanıp yola düştü zavallı dedi.
Öyleyse sabah erkenden mütevelliden izin alıp biz de atlanırız.
Bir yararımız olur mu sanmaktasın? Umuduyla arkadaşının gözlerine baktı.
Oradan kıvılcım kıvılcım çıtırdayan sevincin tutkusuyla sarsıldı bir an.
Neden olmasın? Sen sıvandıktan öte hakkından gelmeyeceğin iş mi var diyerek diriliverdi.
Mahmut Ağa ile Murat Çavuş Zincirlikuyu menzilinin hemen ötesinde Bozüyük yolunun kıyısında pusuya girdiler. Çamlı bel eteklerinin çam yeşili kervan yolunun kıyıcığında ışıl ışıl akan dereyi yakutluyordu. Gözleri yolda fısıldaşıyorlar.
Şimdi biri iyice anlamaktasın kulluğun niteliğini, öyle ya Murat Çavuş dedi Mahmut. Binicisine göre eşinen at olacaksın ve dahi üstüne yükleneni bir iyice yapacaksın ki göze girip yükselesin.
Doğru buyurursunuz efendim. Neden devleti bize yüklemekteler bir iyice anlamaktayım. Kendileri buyuracak, biz işleyeceğiz. Oysa Türkmen kuralı kurultay kararına dayanmayı zorunlu kılar. Açıklık olan yerde de dolap döndürülmez.
Sen de çok yetenek görürüm Murat Çavuş. Sağ kolum olmakla bu yüzden eriştin. Biz bize teslim edileni ilerletmeye koşuluyuz. Bilmelisin ki devlete sahiplenmek, başı öne sürmek de mümkündür. Ve dahi yine bilesin ki dolap açığa çıkanda büyük baş kendini kurtarmakla bizi diyet verir.
Gölgenizde çok şey öğrendim efendimiz. Bağlılığım ve dahi borcum buyruğunuza her an kellemi diyet kılar.
Enderun'da edindiklerimle kalsaydım yönetimin gıllı gıllışından habersiz olacaktım. Oysa şu bu birkaç yılın olayları gerektiğinde taht sahibinin bile nice bir belirleneceğini gösterdi. Ne var ki bin yutkunup bir konuşacaksın. Bir vurup bine böleceksin.
Yaşa be Murat Çavuş. Şu işi esenlikle bitirdiğimizde önümüzde yollar açılacaktır. Lala Paşa'mız ya da bizim asıl efendimiz Sokollu Uzun Mehmet Paşa'mız bu kez birinci vezirliğe tırmandı mı, ötesi de devlet bizim elimizdedir. Bir ay yaşı nice bir yöneteceklerini iyi bilirler. Bak her bir şey Bayezid'den yana görünmekteyken vezir paşamızın bir parmak oynaması bizim seyirtip iş görmemiz sonucu işi nereye vardırdı.
Anladım ki efendimiz oyunu iyi oynamak gerekmekte. Ancak o zaman tuttuğun fırkaya yarar sağlayabilirsin. Yoksa altında kalmak işten değil. Öyle olduğundan bunca kan dökülmekte ya oğul dedi Mahmut Ağa. Baksana her birimiz bir yere ulaştığımızda bıyığımıza değin kana bulanıp ulaşmaktayız. Ne var ki egemenlik kula da efendiye de sunulmamakta. Herkes canını ortaya koyup almaya koşulu. Ve dahi oyun içinde oyunu bir iyice görüp bozmaya zorunlu. Olmadı mı Zaloğlu Rüstem olsan kendi oyununla sırt üstü yıkılman işten değil.
Zaloğlu Rüstem mi, Opukoviç oğlu Rüstem mi diye kıkırdadı Murat.
Öylesini karıştırmayacaksın Murat Çavuş. Karıştırdın mı her birimizin altından neler çıkar. Ne var ki ocağın 100 yıla yakın zamandır kotarıp avucumuza tuttuğu değişim bizimle ya tamamlanır ya batar. Türkmen bir kez daha egemen oldu mu bundan öte yapacağı ilk iş ocağı kaldırmaktır bilesin. Ne var ki buna izin vermeye bizim dermanımız yetmez. Daha Efendimizin saltanatının başında 140 bin olan tımarlı şimdi 200 binin üstünde. Türkmenin elindeki 100 bin ya var ya yok. Şimdi şu işimizi başardık, geri kalanını da temizleyebildik mi? Devletle birlikte toprak da bize geçer ki gayrisinde işler dilediğimizce yürür. Çünkü her bir şey elimize geçecek demektir. Şimdiye değin bize efendilik edenler birden kulumuz olacaklar.
Birden mi? 100 yıllık bir aşamanın ağır ağır yürümesi sonucu mu?
Zamanı dilediğince koyabilirsin. Yaşayan için sonuç önemlidir Murat Çavuş. Şamarı kimin yediğini düşünmez insanoğlu. Suratının ne zaman acıdığını hesaba kor.
Haklısınız efendimiz. Bu yüzden de bizim şamarı iyi vurmamız... Derken birden susuverdi Murat. Yolu dinledi. Gelen var diye değiştirdi konuyu.
Mahmut kulağını toprağa vererek dinledi. Yüzüne bir gülümseme yayıldı. Kirpiklerini kırpıştırarak alacakaranlığa baktı bir süre. Yanlış duymamaktaysam Çavuş başı tek başına yola çıkmış. Bu işimizi kolaylar.
Şöyle bir sağlamca vuruşma olmalıydı ki tadını çıkaralım.
Nice bir kavgacı oğlansın bre Murat diye sırtını sağızladı Mahmut. Tebriz üstünde vuruşmanı görür görmez gözüm tutmuştu seni. O yandan bugüne sürekli sınadım. Hem düşünmekte hem dövüşmektesin gerektiğince. Böylesi bizim ocakta güç bulunur bilmekte misin? İstenmediğinden ama efendilerimize düşünen baş değil işleyen el gerektiğinden yeterince geliştirmezler yetenekleri. Körletirler tersine, körü körüne bir bağlılıkla yetinirler. Arada senin gibiler çıkanda da devletin gelecekteki sahipleri olarak yürürler. Göreyim seni, beni utandırma.
Sustu, Murat'ın kolunu kavradı. Dört nala yaklaşan bir atın nal sesleri kulaklarında çınladı.
Hazırlan diye buyurdu. Bir vuruşta işini bitirmelisin.
Murat pusunun içinde avını bekleyen bir kurt gibi hazırlandı. Bacaklarını büzdü, yaylandı üstünde. Binici tam önlerine geldiğinde hızla atıldı. Çavuş başı neye uğradığını bilmeyerek atıyla birlikte devrildi. Üstüne bütün ağırlığıyla değirmen taşı gibi çöreklenen Murat hançeriyle gövdesini oyuverdi adamın. Daha kanı şorlamadan koynundaki padişah Tuğralı mektubu çekip aldı. Derneşip doğrulmaya uğraşan atı dizgininden kavradı Mahmut. İki eliyle yüreğini kavrayarak yerine oturmaya uğraşan çavuş başının acılı gözlerini görmemek amacıyla bakışlarını çevirdiler. Yolda ayak sesleri belirince adamı kollarından kavrayıp kuytuya çektiler. Atının üstüne atarak çamların arasında yitiklere karıştılar. Kazdıkları bir çukura gömdüler ölüyü. Mektubun üstündeki Tuğra'yı inceledi Mahmut. Yüzünde başarmış olmanın kıvancıyla parşömenin ucunu kıvırtarak yandan başlığını buldu. Bayezid'e giden padişah buyruğu olduğundan güven duyunca koynuna soktu. Atın koşumlarını da gömsek iyi olur dedi. Yolda bir büyük yılkı görür isek salıveririz. Öldürülmeyecek denli güzel bir at. Bir Müslüman harasına girsin hiç olmadı. Biz götürür isek bir gün ortaya çıkar. Has tavladan geldiği belli.
Bence bunu da temizlesek iyi olur dedi Murat. Madem iz bırakmamaya koşuluyuz bir yere gömeriz.
Tüfek sesi çevreden duyulursa kuşku uyandırır. Bıçak da gerektiğince iş görmeyebilir. O yüzden yolda bir yılkıya salmak en iyisi. Doğru buyurdunuz.
Çamların arasına bağladıkları kendi atlarını çözdüler. Lala Mustafa Paşa'nın nasıl sevineceğini kura kura Domaniç eteklerini izleyerek Manisa yoluna düştüler. Rüstem divanı kapadıktan sonra arz için Süleyman'ın yanına girdiğinde Mahmut'un geri geri çıktığını gördü. Padişahın gözüne geldiğinden adım adım ilerlemesini sürdürdü. Tahtın iki yanında dürülmüş bir bohça ile bükülmüş mektuplara baktı göz ucuyla. Sultanın üç adım önüne ipek ıspanalısının göbeğine değin yürüdü, eğildi, uzandı. Eteğini üç kez öperek başına götürdü. Dikilip divanda varılan kararları sunacaktı ki Hakan yanındaki mektuplardan birini alarak nişancı Mehmet Çelebi'yi uzattıktan sonra boğuk solgun sesiyle "Oku!" diye buyurdu. Rüstem hemen ellerini kucaklayarak birinci vezir yerine geçip ayakta durdu. Nişancı verilen mektubun mührünü söktü. Parmaklarının ucunda dürüğünü açtı. Düzgün okumak amacıyla göz ucuyla bir süzdükten sonra Halife-i ruh-i zemin, sahibi mülk-i emin, devletli, kudretli, adaletli babam efendim hazretlerinin hak-i payine sunulur ki, ağabeyimiz Sultan Bayezid'in ettikleri gayri tahammül mülkünü yıkacak raddelere gelmiştir. Size verdiğimiz söz üzere kendimizi zorlamaktayız. Bize gelen bela saadetli efendimiz hazretlerinin bir işaretiyle defe müncer olacağından itaat üzere durup size sığınırız. Ne var ki doğrudan size sataşmalarına dayancımız yetmemekte. Velayetimize ettiği tecavüzleri, zarar dide reayamızın acılarını dindirecek tazminatla defetmekteyiz. İlişikteki dilekçelerde görüleceği üzere ağaları ve dahi çavuşbaşıları gereksiz yere köylerimizi basıp avarız devşirmekte, mehaiş teftişi uydurmakta ve dahi olmadık biçimlerde salma komaktadırlar. Hadi bunlar bizim aramızda olan tecavüzlerdir ve dahi tembihiniz üzere ol varıp bir kavgaya neden olmaktansa yakınmaları tazmin görevimizdir. Yeter ki reayamız üzüncünden sıyrıla ve dahi güvencemiz babamız efendimiz hazretleri gerekli buyrultusu ile karındaşımızı yola getire. Ancak umudumuzu yitirmek derekesinde olduğumuzu takdir buyurursunuz. Çünkü sizden gelen buyrultuları alır almaz, Mehmet Çelebi'nin gözleri sözcüklerin üstünden kaydı, sonra suratı kıpkırmızı olarak mektubu padişaha uzattı. Sonrasını efendimiz belki kendiniz okumak buyururdunuz. Süleyman ürkünç bakışlarıyla gözlerinde merak kıvılcımları balkıyan ağalarına bir göz attıktan sonra umulmayan bir sertlikle buyurdu. Oku! Çelebi istemediği bir gize ortak olurcasına kızarmış bir yüzle sakallarını titreterek okumasını sürdürdü. Hala geberemeyecek bu koca köşek, sinnini düşünmeden kocalmışlığını hesaba katmadan oturduğu yerde dünyaya nizamat vermeye kalkışıyor. Her şeyden önce çişini tutabilsin gibi haltı kelam eyleyerek buyrultularınızı ateşe atmakla sakınca görmediğini öğrenmekteyim. İnanınız efendimiz, bunları devletin sahibi, devletinde olan her bir şeyi bilmelidir düsturuna uyarak yazmak zorunda kaldım. Bağışınızı diler, size sürülmek istenen lekenin temizlenmesine emr-ü fermanınızı beklediğimi arz ederim. Çünkü bu sözler kendi başına sarf edilmiş değildir. Bilili bilisiz, uslu ussuz, veli deli her türlü Adem'in ortasında söylenmekte ve dahi oralardan bizim kulaklarımıza değin gelerek yüzümüzün kızarmasına neden olmaktadır. Doğru değildir düşüncesiyle kendimizi bir zaman avutmak istedikse de bize yazdıklarına bakınca fazla yalanlayamadık. Gayri size sığınmak ve kötülüğün hakkından gelinmesini size havale etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Karındaşımızın şaşkınlığını ve dahi yakışıksız davranışlarını giderip üstümüze sürülmek istenen lekeyi temizlemek emreylendiğinde tez hakkından geleceğimiz derkardır. Baki hizmet saygı ve dahi kulluk arzımıza izin verilmesini yüce hoşgörünüzden dileriz pederimiz, devletli, adaletli, kudretli efendimiz hazretleri. Mehmet Çelebi bir karabasandan sıyrılmışçasına başını kaldırdı. Yüzünün kızarıklığı sürmekteydi. Ak ağalar gözlerini görkemli salonun boşluklarına kaydırarak sultanın öfkeli bakışlarından sıyrılmayı kurdular. Rüstem sırıtmamak için kendini güç tuttu. Hakan'ın bakışlarını suratında duyar duymaz kasları gerildi. Dişleri sıkıldı. Gözlerinden efendisinin her buyruğuna hazır bir içten bakışın donukluğuyla dikildi. Bir faninin kendi dölünden gelenler ömrünü tamamlamasını bekleyememekteler. Hani haksız da sayılmasalar gerek. Konacakları mirasın nice bir sorumluluk istediğini bir bilseler heveslenmezler. Ne var ki kişi başına gelmeden bilmediğinden beklemeleri gerektiğini anlatacak birer öğüt kurulu hazırlansın. Üçüncü vezirimiz Mehmet Paşa'nın Selim'e, dördüncü vezirimiz Pertev Paşa'nın Bayezid'e varması makbulümüz olur. Aklı erer ademlerdir. Karındaş kavgası istemediğimizi ve dahi gereksizliğini anlatırlar. Bunun yanında yerlerinin değiştirilmesi belki aralarının düzelmesini sağlar. Selim'i Konya, Bayezid'i Amasya'ya yollayalım. Vezirlerimiz dahi bile varsınlar ki arada bir gürültü çıkmasını engellesinler. Nice tez davranır isek onca hayırlı sonuç alırız. Birinci vezir divanda alınan kararları unuttu. Sultan soracaklarını erteledi. Nişancı Mehmet Çelebi fermanların yazılıp kaydedilmesi amacıyla hemen divan yazmanlarının dairesine uğradı. Rüstem yeniden kapaklanıp üç kez eteğini öptü efendisinin. Geri geri arz odasından çıktı. Murat Yellice tepelerinde ava çıkmış olan şehzadenin ardından yetişmek amacıyla Hıdırlık tepesini aştı. Meşeden çama doğru yükselen ormanın derinliklerinde felent pınarlarının açıklığında otağını buldu. Şehzade kuş tüyü minderlerin üstünde bağdaş kurmuş dinlenmekteydi. Murat'ı görür görmez el ederek yanına çağırdı. Varıp üç kez eteğini öptükten sonra "Efendimiz," dedi Murat, "Lala Paşa size ağızdan haber yolladı. Mahrem olduğundan bağışınıza sığınırım." Bayezid bir el işaretiyle Ağa, Sekban, Gözcü, Gulam ve cariyelerini otağından çıkardı. Murat baş başa olduklarını denetledikten sonra "Paşa Efendimiz saygılarını sunmaktalar," diye başladı. "Yazık ki sarayda size karşı olan fırka bütün çabalara karşın üst gelmiş bulunmaktaymış. Lala Paşa üzünçlerini söylemeye söz bulamamaktalar. Son darbeleri yakında belirecek imiş. Saraydaki ademlerinden edindiği bilgilere göre Rüstem Paşa ve dahi yandaşları sizin tahta gelerek egemenliklerine son vermenizden ürktüklerinden Ayyaş karındaşınızın yanına geçmiş bulunmaktalar imiş. Bu yüzden her ne ki işlerseniz Hakan'a kötü gösterip Selim Han'ın üstünlüğünü öve öve sonunda Sultanımız Efendimiz Hazretlerini de bir yanlış işe sürüklemişler. Pertev Paşa başkanlığında bir kurul size öğütçü gelip yeni atandınız Amasya'ya götürecekler imiş."
"Amasya'ya? Peki karındaşımız nereye atanmakta?"
"Konya'ya efendimiz ve dahi Lala Paşa'mız da sizin düşündüklerinizi düşündüler. Bilmektesiniz Konya'ya göre Amasya çok daha uzak. Böylelikle emri hak vaki olduğunda karındaşınızın 10 menzilden ziyade yakın olması sağlanmış bulunmakta."
"Gitmeyiz," diye doğruldu Bayezid. "Tezden name yazar babamızdan yerimizin değiştirilmesini, daha yakın bir vilayet verilmesini isteriz. Ve dahi bu arada düzenlenen oyunu bir iyice anlatır, gerekse Pertev Paşa'yı geri yollarız."
"Lala Paşa'mız da aynı düşünmekteler efendimiz, bilmektesiniz. Pertev Paşa 4. vezirliğe paşamızın divan hakkını gasp ederek Rüstem Paşa'nın desteğiyle getirilmiştir. Ustalığa bakın ki sizin yanınıza kendi ademini yerleştirerek davranışlarınızı bir iyice denetlemeyi de düşünmekteler. Bu yüzden nice bir tez davranılırsa onca iyi olacağını belirtmekteler paşa efendimiz. Demekteler ki saray fırkası baştan sona kula dayanmaktadır. Kula güvenilmeye bir eyleme kalkışıldığında yerine bunca zamandır dirlik yitirmiş tımarlı ile danişmentlikle takılmış suhta ve dahi başa çıkamayan ahi fıtyanından yararlanılır ise daha bir güven içinde olunur. Neden denilirse buyurdular kul karşınızdakilerin adamıdır. Çünkü sizi zorla götürmeye kararlı görünmekteler imiş. Bir kez de Amasya'ya attıktan öte kendi işlerini yürütecekleri açık buyurulmakta. Bu yüzden devranıldığında biz de içinde olmak üzere kula fazla güvenilmeye, bunun yerine Anadolu sipahlarıyla yiğitlerinden bir ordu düzülür ise cenk olunduğunda başarı kesin buluna.
Anlamaktayız Lala Paşa'mız, her bir şeyi gerektiğince düşünmüşler. İmdi biz Pertev Paşa'yı bekleyeceğiz. Gelende bir iyice ağız arayıp hakkımızda döndürülen dolapları öğreneceğiz. Ondan ötesine ilkin babamıza name yazıp haksızlığı anlatacağız. Diretilirse karındaşımızı gidermekten öte yapabileceğimiz bir şey yok. Bir kez tek kalır isek saray fırkasını ayağımıza düşürürüz. Ondan ötesinde de edeceğimizi biz biliriz. Bildiğimizden diretildiğinde asker yazacağız. Dirlik vaat edeceğiz. Ve dahi bozulan düzeni yeniden kuracağımıza inandıracağız. Lala Paşa'mız karındaşımızın yanında bize her zaman olduğunca yardım edecek. Böylelikle üst geldiğimizde düzenin bozuğunu birlikte onaracağız. Sizin ve dahi Mahmut Ağa yoldaşınızın hakkını ödeyemeyiz. Bizim için nice bir yorgunluklara katlanmakta, nice bir işler döndürmektesiniz. Elbet her bir borcun ödenme zamanı vardır. Ve dahi Hakani borcun Hakani ödenmesi olduğunu da ispatlamak bize düşmektedir. Biz ödevimizin ve dahi Paşa Efendimizle size bağlılığımızın gereklerini yerine getirebilmekteysek efendimiz, kendimizi mutlu ve dahi ödüllenmiş sayarız. Kul efendisine hizmete koşuludur. Nice bir güzel işlerse işini, onca bir yerine getirir ödevini.
Bayezid yapılacak işlere karar vermenin rahatlığıyla ellerini çırptı. Gelen kapıcı başısına,
"Murat oğlumuzu donatın," diye buyurdu.
"Efendimiz," diye atıldı Murat. "Bendeniz buraya gizli ödevle geldim. Donatılmış olmak kuşku uyandırabilir. İzninize sığınarak buyruğunuzdan vazgeçilmesini dilerim."
"Donatın," diye buyurdu Bayezid. "Ama kürk ile değil, altınla donatın. Oğlumuz pek güzel haberler iletmiştir."
Kapıcı başı etek öperek gerileyen Murat'ı doğru hazinedarın yanına götürdü.
10. ayrımın sonu. Sayfa 152.